kadın 3.
Karşısındakinin bir tek adam, üstelik ihtiyar bir adam olduğunu nereden bilsin? Ama ne büyük bir balık bu, eti iyiyse kim bilir ne para getirir pazarda. Erkek gibi yuttu zokayı, sandalı erkek gibi çekiyor. Üstelik hiç telaşa kapılmadan sürdürüyor kavgasını. Düşündüğü bir şey var mı acaba? Yoksa o da benim gibi çaresiz mi? Bir çift Maryland'dan birini yakaladığı günü hatırladı. Erkek balık önce hep dişisine bırakır değil mi? Zokayı yutan balık dişisi çılgıncasına umutsuzluk içinde çırpınmaya başlamış, kısa zamanda yorulmuştu. Bu arada erkeği hiç ayrılmamıştı ondan. Orta ipinin altından kerelerce geçmiş, su yüzüne çıkan dişisinin çevresinde dönüp durmuştu. O kadar yanındaydı ki ihtiyar adam tırpan büyüklüğünde, tırpan biçiminde keskin kuyruğuyla ipi keseceğinden korkmuştu onun. İhtiyar adam dişi balığı kancayla çekip rengi aynaların sırrına dönünceye kadar kafasına tokmakla vururken, sonra da çocuğun yardımıyla yukarı alırken erkek balık sandalın yanından hiç ayrılmamıştı. Sonra ihtiyar adam ipleri açıp zıpkını hazırlarken dişisinin nerede olduğunu görebilmek için sandalın yanında havaya sıçramıştı. Göğsündeki o yüzgeçleri, o eflatun kanatlarını açıp eflatun çizgilerini göstererek derinlere dalmıştı sonra. İhtiyar adam hatırlıyordu. Güzel bir balıktı. Dişisinin yanında kalmıştı. Başımdan geçen en hüzün verici olaydı bu, diye düşündü ihtiyar adam. Çocuk da üzülmüştü. Dişi balıktan özür dileyerek hemen kesmişti konu. Yüksek sesle, keşke burada olsaydı çocuk, dedi. Baş altının yuvarlak tahtalarına yaslandı. Büyük balığın omuzlarına dolanmış ipi çekerek kendi saçtığı yöne yığmadan gidişinin yarattığı ağırlığı duydu. Kötülüğü eden benim, onun da böyle bir seçme yapması gerekliydi, diye düşündü ihtiyar adam. Balık derin karanlık sularda tuzakların, kötülüklerin ötesinde kalmayı seçmişti. Ben bütün insanların ötesinde onu bulmayı seçtim. Dünyadaki bütün insanların ötesinde. İkimiz birleştik, öğleden beri birlikteyiz. İkimize de yardım edecek kimse yok. Belki de balıkçı olmamalıydım, diye düşündü. Ama bunun için gelmişim dünyaya. Hava aydınlanınca turnayı yemeli, unutmak yok. Gün ışımadan bir süre önce arkasındaki yemlerden birini bir şey kaptı. Çubuğun kırılışını duydu. Oltanın ipi çözülüp sandalın kenarından denize kaymaya başladı. Karanlıkta bıçağını kınından çıkardı, balığın ağırlığını sol omuzuna vererek arkasına yaslandı. Oltanın ipini kesti. Yanındaki oltanın da ipini kesti sonra. Karanlıkta yedek iplere uzandı hemen. Uçlarını birbirine düğümledi. Tek eli ustaca işliyordu. Düğümleri sağlamlaştırmak için ayağını iplere basarak uçlarını kesti. 6 tane yedek ipi vardı şimdi. İkisi kestiği oltaların ipleriydi. İkisini de balık çekiyordu. Hepsi birbirine bağlıydı. Ortalık ağırınca, diye düşündü, 40 kulaçlık ipi de keser yedeklere eklerim. 200 kulaçlık güzel Katalan kardeli zokalar, iğneler elden gidecek. Ama yerlerine yenileri konur. Tuttuğum balık ipi koparır da elden giderse yerine yenisini kim koyacak? Biraz önce oltaya takılan balık neydi acaba, bilmiyorum. Bir merlindi belki, belki bir kılıçtı, belki de köpek balığı. Elimi bile süremedim oltaya. Hemen kesmem gerekiyordu. Keşke çocuk yanında olsaydı, dedi yüksek sesle. Ama çocuk yok yanında, diye düşündü. Sadece sen varsın, karanlıkta olsun, aydınlıkta olsun, son oltaya uzanıp onu da kesmelisin. Yedek 2 ipin daha olmalı. Uzanıp kesti. Karanlıkta güç oldu bu. Bir ara balık hızla çekiverdi ipi. Yüzü koyun yere kapaklandı. Gözünün altı kesildi. Birazcık kan aktı yanağından. Ama çeneye varmadan önce pıhtılaştı, kurudu. İhtiyar adam baş altına çekilip tahtaya yaslandı. Çuvalı düzeltti, omuzlarındaki ipin yerini biraz değiştirdi. Balığın çekişini duyuyordu. Omuzlarında elini suya uzatıp sandalın hızını ölçtü. Demin birdenbire niye atılıverdi acaba, diye düşündü. İp sırtına gelmiştir anlaşılan. Ama omuz sırtı benimki kadar acımaz ki. Ne kadar büyük olursa olsun durmadan çekemez bu tekneyi. Her şey yolunda artık. Bir sürü yedek ipim var. Başka ne ister insan? Usulca yüksek sesle balık, dedi. Ölünceye kadar seninle kalacağım. Herhalde o da benimle kalacak, diye düşündü ihtiyar adam. Havanın aydınlanmasını bekledi. Alacakaranlıktan önce hava soğumuştu şimdi. Isınmak için tahtaya sürtündü. Sürtünebildiğim kadar sürtünürüm diye düşündü. Sabahın ilk ışıklarında ipin uzayıp suya girişine baktı. Durmadan gidiyordu tekne. Güneşin ilk ışıkları ihtiyar adamın sağ omuzuna vurdu. Kuzeye yönelmiş dedi ihtiyar adam. Akıntı doğuya atar bizi diye düşündü. Keşke akıntıya kaptırsa kendini. Yorulduğunu gösterir. Güneş biraz daha yükselince ihtiyar adam balığın yorulmadığını fark etti. Bir tek güzel belirti vardı. Oltanın suya girişinden anlaşıldığına göre daha üstlerde yüzüyordu şimdi. Mutlaka sıçrayacak demek değildi bu ama sıçrayabilir dedi. Bir sıçrasa dedi ihtiyar adam. Hakkımdan gelecek kadar ipim var. İpi biraz daha gerersen belki canı yanar, sıçrar diye düşündü. Hava aydınlık şimdi. Bir sıçrasa belki meynin yanındaki keseler havayla dolar, ölmek için derinlere inemez. İpi gelmeye çalıştı ama zaten kopacak kadar gerilmişti ip. Çekmek için geriye yaslandığında sırtı acıdı. Daha fazla çekemedi. Sarsmamalıyım ipi diye düşündü. Her sarsıntı iğnenin açtığı yarı büyütür. Sonra sıçrarsa kurtulur iğneden. Hem güneşin altında daha iyiyim şimdi. Üstelik ona bakmak zorunda da değilim. Sarı yosunlar vardı oltanın ipinde. Balığın hızını biraz olsun azaltabilirlerdi. İhtiyar adam sevindi. Geceleyin fosforlu ışıklar saçmış olan sarı gaf yosunlarıydı bunlar. Balık dedi, seni seviyorum. Büyük saygı duyuyorum sana. Ama gün bitmeden seni öldüreceğim. Öyle diyelim diye düşündü. Kuzeyden küçük bir kuş geldi tekneye doğru. Bir ötleğendi bu. Çok alçaktan uçuyordu. İhtiyar adam onun çok yorgun olduğunu fark etti. Kuş teknenin kıçına konup biraz dinlendi. Sonra ihtiyar adamın başının çevresinde uçup oltanın ipine kondu. İp daha rahattı. İhtiyar adam kaç yaşındasın diye sordu kuşa. İlk yolculuğun mu bu? Konuşurken kuş ona baktı. İpi gözden geçiremeyecek kadar yorgundu. İncecik ayaklarıyla sımsıkı tutulmuş sallanıp duruyordu. Sağlamdır dedi ihtiyar adam kuşa. Sapa sağlamdır. Rüzgarsız bir geceden sonra bu kadar yorgun olmamalısın. Neye varacak kuşların sonu? Atmacalar diye düşündü. Bunları yakalamak için denize açılıyor atmacalar. Ama kuşa söylemedi bunu. Söylese de anlamazdı zaten. Hem atmacaları da yakında görecekti. İyi dinlen küçük kuş dedi. Sonra git öteki kuşlar, insanlar, balıklar gibi sen de talihini dene. Konuşmak yüreklendiriyordu onu. Geceleyin sırtı kas katı kesilmişti çünkü. Canı yanıyordu. İstersen benim evde kalabilirsin kuş dedi. Yelkeni açıp da çıkan Meltem'le seni götüremediğim için üzgünüm. Bir arkadaşım var yanımda. Tam o sırada balık ansızın çekiverdi ipi. İhtiyar adamı baş altına sürükledi. İhtiyar adam kendini toparlamayıp biraz daha ip salmasaydı denize düşecekti. İp sarsılınca uçup gitmişti kuş. İhtiyar adam onun uçuşunu göremedi. Sağ eliyle dikkatle yolladı ipi. Elinin kanadığını fark etti. Canı yandı anlaşılan dedi yüksek sesle. Balığı geri çevirip çeviremeyeceğini anlamak için ipe asıldı. İp tam kopma noktasındayken arkasına yaslanıp kendini balığın çekişine bıraktı yine. Canın adam akıllı yanıyor şimdi balık dedi. Tanrı bilir ya benim de yanıyor. Çevresine bakıp kuşu aradı. Onun dostluğundan hoşlanacaktı. Kuş gitmişti. Pek uzun kalmadın diye düşündü adam. Ama kıyıya varıncaya kadar çok çekeceksin daha. O ansızın çekişle nasıl da kestirdim elimi. Gittikçe salaklaşıyorum herhalde. Belki de küçük kuşa bakıyor onu düşünüyordum. Dikkatimi balığa vermeliyim artık. Gücümü korumak için turnayı da yemeli. Yüksek sesle keşke burada olsaydı çocuk. Biraz da tuz olsaydı dedi. İpin ağırlığını sol omzuna verip diz çökerek okyanusta dikkatle yıkadı elini. Bir süre suyun içinde tuttu. Kanın akıp gidişine, teknenin ilerleyişiyle eline çarpan sulara baktı. Epey yavaşladı dedi. İhtiyar adam tuzlu suda biraz daha tutmak istiyordu elini. Ama balığın ipi ansızın yine çekivermesinden korkuyordu. Ayağa kalkıp ipe sıkıca sarındı. Elini kaldırıp güneşe tuttu. İpin sürtünmesinden kesilmişti avucu. Ama kesik elinin en oynak yerindeydi. Ellerini kullanması gerekeceğini biliyordu. Daha işin başlangıcında kesilmesinden pek hoşlanmamıştı. Eli kuruyunca artık dedi şu küçük turnayı yemeli. Kancayla uzanabilirim ona. Burada rahatça yiyebilirim. Diz çöktü, kancayı uzatarak teknenin kıçındaki balığı buldu. İplere değdirmemeye çalışarak yanına çekti. Oltanın ipini sol omzuyla tutmaya devam ederek sol eliyle uzanıp balığı kancadan çıkardı. Kancayı yerine bıraktı sonra. Dizinin altına aldı balığı. Koyu kırmızı etini kafasının arkasından kuyruğuna kadar uzunlamasına dilim dilim kesti. Kamaya benziyordu dilimler. Sonra da sırtından karnına kadar yardı balığı. Altı parçaya ayırınca dilimleri baş altındaki tahtaya yaydı. Bıçağını pantolonuna sildi, kılçığı kuyruğundan tutup denize attı. Hepsini yiyemem dedi. Bıçağını dilimlerden birine sapladı. İpin durmadan sertçe çekilişini duyuyordu. Sol eli adam akıllı tutulmuştu. Ağır sicime sımsıkı yapışmıştı eli. Tiksintiyle baktı. Ne biçim el bu dedi. Tutul bakalım, istersen öylece kal, faydası yok. Hadi diye düşündü karanlık suya, ipin uzanışına baktı. Ya da eline güç versin, suç elde değil ki. Saatlerdir bu balıklasın, istersen hiç bırakmazsın onu. Ye şu bonitoyu artık. Bir parça alıp ağzına attı, ağır ağır çiğnedi. Tatsız değildi. İyice çiğne diye düşündü. Bütün suyunu em. Bir parça misket limonu, limon ya da tuz olsaydı ne güzel olurdu şimdi. Soğumuş bir ceset gibi kas katı kesilmiş elini, nasıl oldun el diye sordu. Biraz da senin için yiyeyim. İkiye kestiği dilimin öteki parçasını da yedi. İyice çiğneyip deriyi tükürdü. Nasıl, yaradı mı el, yoksa belli olmadı mı daha? Bir başka dilimi bütün bütün ağzına atıp çiğnedi. Kanlı canlı bir balıkmış bu diye düşündü. İyi ki Yunus yerine onu yakalamışım. Yunus tatlıdır biraz. Bu pek o kadar tatlı değil. Üstelik güç veriyor insana. Duruma ayak uydurmaktan başka çare yok diye düşündü. Keşke biraz tuz olsaydı yanımda. Üstelik bilmiyorum da güneş çürütür mü bunu, kurutur mu? Aç olmasam da hepsini yemeliyim. Balık durgun, aynı hızla ilerliyor. Hepsini yiyeyim, hazır olurum. Sabırlı ol el dedi. Senin için yapıyorum bunu. Balığı bir yoklayabilseydim diye düşündü. Kardeşim o benim, ama öldürmem gerekiyor. Öldürmek için de güçlü olmalıyım. Kanaya benzer balık dilimlerini ağır ağır yedi. Elini pantolonuna silerek doğruldu. Tamam dedi. İpi bırakabilirsin el. Bu saçmalığın sonu erinceye kadar sağ kolumla başa çıkabilirim. Sol eliyle tuttuğu ağır ipin üstüne sol ayağını bastı. Ağırlığı sırtına vermek için geriye yaslandı. Tanrı yardım etse de şu tutulma geçse dedi. Balığın ne yapacağını bilmiyorum çünkü. Ama durgun görünüyor diye düşündü. Tasarladığını gerçekleştirmeye çalışıyor. Ama ne tasarlıyor acaba diye düşündü. Ben ne tasarlıyorum? Minik bir balık bu. Onun için davranışımı onun davranışlarına göre ayarlamalıyım. Sıçrarsa öldürebilirim onu, ama hep aşağıda. Ben de hep onunla kalırım. Tutulan elini pantolonuna sürdü. Parmaklarını oynatmaya çalıştı ama aşılmıyordu eli. Belki güneşte açılır diye düşündü. Belki o güçlü, o çiğ turnayı sindirince açılır. Açmam gerekecekse ne pahasına olursa olsun açarım onu. Ama şimdilik zorla açmak istemiyorum. Mars'ın kendi kendine açılsın, eski haline gelsin. Zaten bütün gece oltaları kesip iplerini düğümlerken cana çıktı. Denize, ötelere baktı. Ne kadar yalnız olduğunu anladı. Ama derin karanlık sudaki prizmaları, uzanıp giden ipi, durgun balığın yarattığı garip dalgalanmaları görebiliyordu. Bulutlar kümelenmekteydi şimdi. Arize çıkacaktı. İleri bakınca denizin üstünde gökyüzüne karşı yaban ördeklerinin uçmakta olduğunu gördü. Bir toplanıp bir açılıyorlardı ördekler. Denizde kimsenin tek başına kalmayacağını anladı. Bazı insanların küçük bir sandalla açılmaktan, karayı gözden kaybetmekten nasıl korktuklarını, havaların ansızın bozduğu aylarda nasıl haklı çıktıklarını düşündü. Ama kasırga aylarındaydılar şimdi. Kasırga ayları da kasırga patlak vermediği zamanlar yılın en güzel aylarıydı. Kasırga patlak vereceği zaman insan denizde ise belirtilerini günlerce önceden görür gökyüzünde. Kıyıdan görünmez çünkü neyi kollayacağını bilmez insan diye düşündü. Kara bulutların biçimini de değiştiriyor. Ama şimdilik kasırga yok. Göğe baktı. Dondurma yığınları gibi dostça kümelenmiş beyaz kümül üstleri, yüksek eğrim göğüne tırmanmış incecik sinüs tüylerini gördü. Hafif bir sah dedi. Hava benden yana çalışıyor balık. Tutulmadan da hiç hoşlanmam diye düşündü. İnsana gövdesinin oynadığı en kötü oyun. İnsan zehirlenip de karnı surarsa ya da kusarsa başkalarının yanında küçük düşer. Ama tutulma bir kalamcı olarak görüyordu tutulmayı. insanı tek başınayken de kendi kendine karşı küçük düşürür. Çocuk burada olsaydı ovalar dirseğimden parmaklarıma kadar açardı kolumu ama açılacak. Sonra sağ eliyle ipin çekilişini yokladı. İpin suya girişindeki değişikliğin farkına vardı. İpe doğru eğildi sonra. Hafifçe yukarı doğru çıkıyordu ip. Sol elini hızla olanca gücüyle kalçasına vurdu. Çıkıyor dedi. Hadi gel ne olursun hadi. İp ağır ağır aralıksız yükseldi. Okyanus kayığın önünde kabardı. Balık çıktı. Bitmek bilmeyen bir çıkışı vardı. Yanlarından sular akıyordu. Güneşte pırıl pırıldı. Kafasıyla sırtı mordu. Yanlarındaki çizgiler kalındı. Açık eflatun görünüyordu güneşte. Burnu beyzbol sopası kadar uzundu. Kılıç gibi sivriliyordu. Boylu boyunca çıkıp dalgıç gibi yeniden usulca daldı suya. İhtiyar adam tırpana benzeyen büyük kuyruğunu gördü onu. İp yeniden çekilmeye başladı. Tekneden yarım metre daha uzun dedi ihtiyar adam. İp hızla çekiliyordu. Durmadan balık telaşa kapılmamıştı. İhtiyar adam ipi iki eliyle kavramış, kopma noktasında tutmaya çalışıyordu. Çekerek balığı yavaşlatamazsa ipin kopacağını anlamıştı. Büyük bir balık bu, onu kandırmalıyım diye düşündü. Gücünün farkına varmamalı, kaçmakla kurtulabileceğinin de farkına varmamalı. Onun yerinde olsaydım bütün gücümü kullanırdım şimdi, ipi koparırdım. Ama neyse ki balıklar onları öldürenler kadar akıllı değiller. Daha soylular, daha güçlüler, o kadar. İhtiyar adam bir sürü büyük balık görmüştü. 500 kilodan çok çekenini görmüş, iki kere de o büyüklükte balık yakalamıştı. Ama ikisinde de yalnız değildi. Ama şimdi yalnızdı. Kara görünürlerde yoktu. O güne kadar gördüğü balıkların en büyüğüyle karşı karşıyaydı. Bu kadar büyüğünü duymamıştı bile. Sol eli de kartal pençesi gibi kaskata kesilivermişti. Ama açılacak diye düşündü. Sağ elime yardım etmek için açılacak nasıl olsa. Üç kardeş bunlar. Balıkla iki elim. Açılmalı. Açılmazsa işe yaramaz. Balık yavaşlamıştı yine. Eski hızıyla gidiyordu. Niye sıçradı acaba diye düşündü ihtiyar adam. Ne kadar büyük olduğunu göstermek istermişçesine sıçradı. Ama biliyorum şimdi diye düşündü. Ben de ona nasıl bir adam olduğumu gösterebilsem. Ama o zaman da tutulmuş elimi görür. Varsın olduğumdan daha güçlü bir adam olduğumu sansın. Öyle olacağım. Keşke ben balık olsaydım diye düşündü. Tutkuma, aklıma karşı her şeyi var. Tahtaya rahatça yaslanıp oluğuna bıraktı acısını. Balık durmadan yüzüyor, tekne karanlık sularda ağır ağır ilerliyordu. Gün doğusundan esen rüzgarla hafifçe kabarmıştı deniz. İhtiyar adamın eli öğle vakti açıldı. Haberler kötü balık dedi. Omuzlarını örten çuvalın üstündeki ipi düzeltti. Rahattı ama canı yanıyordu biraz. Canının yandığını kabullenmek istemiyordu. Dindar değilim dedi. Ama şu balığı bir yakalasam 10 kere babamız duasını okuyacağım. 10 kere de Meryem Ana duasını. Kobra Meryem'ini de ziyarete gideceğim. Sus. Hiç düşünmeden arka arkaya dua okumaya başladı. Bazen o kadar yoruluyordu ki hatırlayamıyordu duayı. Kelimeler hiç düşünmeden ağzından çıksın diye hızlı hızlı okumaya başlıyordu. Meryem Ana babamızlardan daha kolay diye düşündü. Meryem anamız, lütufkar Meryem, Tanrı seninledir. Kadınların en mübareği sensin. Rahminin yemişi İsa da mübarektir. Kutsal Meryem, Tanrı'nın anası, şimdi ve ölüm saatimizde de biz günahkarlar için dua et. Amin. Sonra ekledi, kutsal Meryem, bu balığın ölümü için de dua et. Güzel bir balık olsa da. Dualarını bitirince biraz rahatladı ama acı geçmemişti. Birazcık daha artmıştı belki. Başaltının tahtalarına yaslandı. Farkına bile varmadan sol elinin parmaklarını oynatmaya başladı. Meltem hafifçe yükseliyordu şimdi ama güneş sıcaktı. Kıçtaki şu küçük oltaya bir yem daha takayım dedim. Balık bir gece daha çekerse beni bir şeyler yemeyim gerekecek. Şişedeki su da azaldı. Herhalde Yunus'tan başka şey tutamam burada. Tazeyken yersem pek tatsız gelmiş. Keşke bir uçan balık düşse sandala bu gece. Ama onları çekecek ışığım da yok ki. Uçan balık çiğ çiğ ne güzel yenir. Üstelik kesmek de gerekmez. Bütün gücümü saklamalıyım. Tanrım bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Yine de öldüreceğim onu dedi. İstediği kadar büyük, istediği kadar şanslı olsun. Haksızlık bile olsa diye düşündü. Ama insanoğlunun neler yapabileceğini, nelere katlanabileceğini ona göstereceğim. Çocuğa garip bir ihtiyar olduğumu söylemiştim dedi. Bunu göstermenin tam sırasıdır. Bir kere göstermişti bunu ama ne anlamı vardı? Bir kere daha gösteriyordu şimdi. Her keresinde yeniden gösteriyordu. İşini yaparken geçmişi hiç düşünmezdi. Bir uyusa keşke, ben de uyusam, rüyamda aslanları görsem diye düşündü. Neden sadece aslanlar kaldı? Kendi kendine düşünme ihtiyar dedi. Tahtaya yaslan hafifçe, hiçbir şey düşünme. O yoruluyor şimdi, sen de yorulmamaya bak. İkindi oluyordu. Sandal durmadan ağır ağır ilerliyordu hala. Ama gün doğusundan esen rüzgar artık yardım ediyordu ona. Küçük dalgaların üstünde usulca gidiyordu. Sırtındaki ipin acısı biraz daha dayanılır gibiydi. Öğleden sonra ip bir kere daha yükselmeye başladı. Ama balık biraz daha yukarıya yüzmeye devam etti, o kadar. Güneş ihtiyar adamın sol koluna, omzuna, sırtına vuruyordu. Demek ki kuzey doğuya dönmüştü balık. Balığı bir kere dönmüştü ya, kanat gibi açılmış mor yüzgeçleriyle suda yüzüşünü, karanlığı kesen kocaman dik kuyruğunu gözünün önüne getirebiliyordu. O derinlikte acaba ne kadar ilerisini görüyor diye düşündü ihtiyar adam. Gözü kocaman, atların gözleri daha küçüktür ama karanlıkta görürler. Eskiden ben de iyi görürdüm karanlıkta. Zifiri karanlıkta değil, neredeyse kediler kadar görürdüm. Güneş bir de parmaklıklarını durmadan oynatması, sol elini iyice açmıştı artık, ağırlığı o yanına vermeye başladı. İpi biraz kaydırmak için sırtının kaslarını oynattı. Yüksek sesle, daha yorulmadıysan balık dedi, çok garip olmalısın. Kendini çok yorgun buluyordu şimdi. Gecenin birazdan çökeceğini biliyordu. Başka şeyler düşünmeye çalıştı. Birinci ligleri düşündü. Grand Ligası, Yankees of New York'un Tigers of Detroit'te karşılaştığını biliyordu. Huelgos sonuçlarını öğrenmeyeli iki gün oluyor bugün diye düşündü. Ama güvenin sarsılmamalı. Topuğundaki kemik mahmuzunun verdiği acıyla bile her şeyi kusursuz yapan büyük DiMaggio'ya layık olmalıyım. Nedir kemik mahmuzu diye sordu kendi kendine. Un espuela de hueso. Bizde yoktur böyle şey. İnsanın topuğu da dövüşen bir horozun mahmuzu gibi acır mı? Herhalde dayanamazdım bu acıya. Bir gözümü ya da iki gözümü birden kaybedip horozlar gibi dövüşmeye devam edemezdim. İnsanoğlu büyük kuşların, büyük hayvanların yanında pek bir şey değil. Ama yine de denizin karanlığındaki şu hayvanın yerinde olmak isterdim. Yüksek sesle, köpek balıkları gelmezse dedi, köpek balıkları gelirse Tanrı ona da bana da acısın. Büyük DiMaggio benim dayandığım kadar dayanabilir miydi böyle bir balığa diye düşündü. Mutlaka, hem de daha çok dayanırdı. Hem onun babası da balıkçıydı. Ama o kemik mahmuzu çok yakar mıydı canını? Güneş batarken kendine biraz daha güven vermek için Casablanca'daki meyhanede rıhtımın en güçlü adamı olan Cienfuegos'lu iri zenci ile nasıl bilek güreşi yaptıklarını hatırladı. Dirsekleri masaya tebeşirle çizdikleri çizginin üstünde, elleri birbirinin ellerine sımsıkı kenetli, bir gün bir gece dayanmışlardı. Birbirinin elini masaya yatırmaya çalışıyordu ikisi de. Herkes bahse tutuşuyordu. Lüks lambalarının altından insanlar girip çıkıyordu odaya. Zenci'nin eline, koluna bakmıştı, zenci'nin yüzüne. İlk 8 saatten sonra 4 saatte bir hakem değiştirdiler. Uyuyabilsinler diye. İkisinin de tırnaklarına kan oturdu. Birbirlerinin gözlerine, ellerine, bileklerine bakıyorlardı.